Ayrım 22. 23. Deniz. Yüzüne doğan güneş uyandırdı denizi. Sabahın ayazını bir nefeste içine çekti. Sadece bir divan bulunan küçük odadan bahçeye çıktı. Köylüler deniz için yapmışlardı bu odayı. Üzerinde eski bir fanila ve parçalanmak üzere bir eşofman altıyla yalın ayak dikildi güneşin karşısına. Doğmasını izledi. Milyonlarca insanı ilham verecek ve birçoklarını harekete geçirecek o müzik o an akmaya başladı içine. Bir daha kimsenin hiçbir şeyin yağmalayamayacağı bu bitmiş bedende ilk tohumun filizlenmesi gibi dinledi içine akan müziği. Sakin, kontrolde ve hiçbir şeye ihtiyaç duymadan. Acı gitmiş yerine müzik gelmişti. 4. Bölüm 1. Deniz. Avuç büyüklüğünde küçük bir taş ve onu oyarak bir gitara dönüştürmeye çalışan Deniz, kendisini seyreden çocukların ilgisinden aldığı motivasyonla gitarın sapında olması gereken oyuntuyu vermek için küçük küçük vurdu darbeleri taşa. Sakince konuşurken, işte bizi böyle şekillendirir hayat. Olmamız gereken şeye dönüştürebilmek için küçük küçük darbelere ihtiyacımız vardır. Maalesef darbeler acıtır, büyürken acırsınız. Ama ancak acıyarak kendimizi bulduğumuzu bir kimse söylemez bize. Belki de korkacağımızı sanırlar. Halbuki ruhumuz acıdıkça kabuğumuz soyulur. İçimizdeki güzellik dışımıza çıkana kadar. Aynı taşın içindeki bu heykel gibi. Elindeki heykelciyi çocuklara göstermek için kaldırdı. Küçük Kaan, büyük şeyler de yapabilir misin? İnsan heykeli mesela, dedi. Deniz gülümsedi. Çok çalışırsam ve zamanımın tamamını bir süre onu yapmaya ayırırsam yapamayacağım hiçbir şey yok, diye cevap verdi. Ve Kaan'ın gözlerine bakıp, insan vazgeçmediği her şeyi yapabilir, dedi. Ben acımayı hiç sevmiyorum Deniz abi, dedi heykelciğin bitmesi için sabırsızlanan küçük Elif. Acıda kalmıştı aklı. Deniz, merak etme Elif, büyüdükçe bedenin daha az acıyacak. Daha az düşüneceksin, artık ayak parmağını o kadar da vurmayacaksın. Dizlerin kanamayacak, çünkü bedenin acıya acıya kendini daha iyi taşımayı öğrenecek, dedi. Ruhi kaşlarını çatarak baktı Deniz'e. Tilki tarafından ısırılan köpeğini vurmak zorunda kalmıştı babası. Kalbi çok kırıktı. Sanki dünyadaki tüm tilkileri yok ederse ancak rahatlayacaktı. Deniz özellikle ona bakarak devam etti konuşmasına. Büyüdükçe artık bedenimizin değil ruhumuzun acıdığı şeyler yaşamaya başlarız. Benim başıma neden bu geldi derken bulursun kendini. Ama nasıl bu darbeler olmazsa, elinizdeki heykelcikler ortaya çıkmazsa, hayatın ruhumuza yaşattığı acılar olmasa da biz, biz olamayız. Olgunlaşamayız. Çünkü acı hisseden kişiden bir şey doğar. İntikam ya da anlayış. Seçim bizim. Kendini acıyanlar intikamı seçerler ve sonunda intikamını almaya çalıştıkları şeye dönüşürler. Haksızlığa uğradığı için intikam peşinde koşan biri haksızlığa uğratır. Anlamayı seçenlerse olgunlaşırlar. Bırakın hayat sizinle uğraşsın, acıtsın. İntikama düşmeyin, anlayın. Anlayın ki öğretsin, değiştirsin. Bırakın hayat sizi kendinizle tanıştırsın. Gitarın oyması bitmişti. Elif'e verdi. Bir gün buradan giderse geride kendinden bir parça bırakmak istemişti. Daha hiç gitmeye niyeti olmasa da. Geride bıraktığı parçanın bu küçük heykelcikler değil, çocukların verimli beyinlerine ekilmiş ilham tohumları olduğunu düşünmeden başladı son taşı oymaya. Bu taş Ruhi'nin köpeği içindi. O köyden bir sanatçı çıkacaktı. Elif yazdığı 3 kitapla kitlelere ulaşıp farkındalık yaratacak, o kitabı okuyan bir müzisyen esinlenip yeni bir müzik yaratacak, çalışırken o müziği dinleyen genç bir kimyacı amigdalinden liatral üretmeyi başaracak, kanserden ölmek üzereyken kimyacının ürettiği liatrali kullanan bir avukat kanseri yenip çocuk haklarını esas alan çok önemli bir yasanın meclisten geçmesi için savaşıp kazanacak. Meclisten geçen yasa sayesinde hayatı kurtulan bir çocuk, milyonlarca insanın hakkını yağmadan kurtaracaktı. Şükürler olsun ki hayat her an hepimizden daha akıllıydı. Tek yapmamız gereken ilhamımızı bulmak ve ölesiye onu korumaktı. Çünkü evrende tesadüf yoktu. 2. Ada. Telefonun sesi birkaç saat önce daldı uykusunu böldü. Hayatının gecesini yaşamıştı. Kendisini kimin aradığını merak ettiği için telefonu eline aldı. Yoksa telefon açmak niyetinde değildi. Hala çok uykusu vardı. Arayan Tugay'dı. Vücuduna yayılan heyecan o kadar yoğundu ki hemen uykusu kaçtı. Kendi kendine alo provası yaptıktan sonra cevap verdi. Tugay'ın neşeli sesi "Uykucu, uyanma zamanı," diyordu. Ada gülümseyerek en tatlı sesiyle cevap verecekti ki Tugay beklemeden konuşmaya devam etti. "Bir araba gönderdim. Yarım saatte seni alacak. Beni çok heyecanlandıran bir şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Hazır olur musun?" Ada, "Hemen hazırlanıyorum," dediğinde Tugay öpücük gönderip telefonu kapattı. Ada kendi celladını mutlu etmekten başka beklentisi olmayan bir kurban gibi itaatkar hazırlanmaya başladı. 3. Özge. Mahmut Konmaz'ın kendisini aramasını beklemedi Özge. Sabah ilk işi onu arayıp randevusunu aldı. Konuşması biraz emrivaki ve emrivakiliğini gizleyecek kadar da saftı. Akşamki partiye katılanların hiçbiri henüz işe gelmemişken Özge, Mahmut Konmaz'ın kapısındaydı. Bu adam gibi kirini hukukla örtmeyi becerip sonra da yayın organlarında bir kis gibi kendine yer edinmiş, bir sürü parazit tarafından ele geçirilmişti ülke. Bu hükümetin devletinin tüm organlarında neredeyse sadece avukatlar vardı. Adaleti korumak için değil, yönetebilmek için. Hukuk fakültesine giden soysuzlardandı bazıları. Aynı kalın ense, gömlekten sarkan aynı sarkık gıdı, aynı ışığı gitmiş gözler, aynı sözler. Aynı türe ait parazitlerdi hepsi. Diğerlerin hakkıyla beslenen ve asla doymayan parazitler. Özge içeri girmesini söyleyen sesi duydu. Kocaman bir gülümseme ve elindeki çöreklerle girdi. Mahmut Konmaz'ın gülümsemesinin kendisininkinden çok daha iyi yapılanmış olduğunu görünce şaşırmadı. Bunların hepsi maske uzmanıydı. Mahmut Özge'ye yarım sarılarak hemen konuya girdi. "Emrindeyim Özge kızım, dile benden ne dilersen." Dün akşam Murat Kolhan'ın Özge'ye nasıl baktığını kendi gözleriyle gördükten sonra evlat bile edinmeye hazırdı bu kızı. Özge Mahmut Konmaz'ın karşısındaki koltuğa otururken "Bilgi, sizden bilgi diliyorum," dedi. Getirdiği çörekleri açarken Mahmut Konmaz çay söyledi. Odanın diğer köşesindeki toplantı masasına geçtiler. Çaylar gelene kadar trafikten, havadan, yeni yasa tasarılarından bahsettiler. Özge çayını karıştırması bittiğinde yalan söyleyerek konuya girdi. "Sadık sizden başka kimseyle konuşmamamı, bir tek size güvenmemi tembihledi. Ama lütfen bunu siz bilmiş olmayın. Aramızda konuşulanların paylaşılmasını sevmiyor." Cümlelerinin Mahmut Konmaz'ın gözlerinin içinde nasıl yer ettiğini izledi. Adamın suratındaki sinsi gülümseme gitmiş, yerine dahil olmak için bir sürü pisliği yapmaya hazır olan birinin heyecanı almıştı. "Ne öğrenmek istersin? Nereden başlayalım?" Özge, "Bu dergi işi çok hassas. Bir mayın tarlasında yürür gibiyim. Ama mayına basarsam ben değil, siz patlayacaksınız gibi de ciddi bir sorumluluğun altındayım. O yüzden kim kimdir önce bunu öğrenmek istiyorum," dedi. Mahmut Konmaz nereden başlasa diye düşündü bir an. Sonra Özge'ye eğilip, "Ne biliyorsun, önce onu bir anlamak lazım," dedi. Özge omuzlarını silkerek, "Sadığın dediğine göre ana rahminden yeni çıkmış gibiymişim. Hiçbir şey, hiçbir konuda hiçbir fikrim yok desem," deyip gülümsedi. "Mahmut Konmaz, kim kimdir yetmez. Ne nedendir bunu da anlatmak lazım sana," dedi. Özge'nin kaşları çatıldı. Karmaşasını bastırıp "dinliyorum" diyebildi. Mahmut Konmaz ayağa kalkıp ceketini alırken "haydi yürüyüş yapmamızın vakti geldi," dedi. Özge itiraz etmeden ayağa kalktı, giyindi. Bu karanlık düzenin neden ve nasıl var olduğuna dair yürüyüşe çıktılar. 4. Bilge. Can Manay bugün ofise gelmeyecekti. Bilge yarınki iki toplantı için hazırladığı sunumları finalize edecek, Can Manay'ın önümüzdeki haftaki seanslarını düzenleyecek ve işlerini bitirecekti. Sabaha karşı eve gelmiş olsa da erkenden yine de ofisteydi. İşlerini bitirip zaman kaybetmeden hastaneye, Murat'ın yanına gitmek istiyordu. Bilgisayarı açılırken sabahın sakinliğinde yeni uyanmış şehre baktı ofisinin penceresinden ve huzur buldu. Çalışmak terapi gibiydi. Açılan bilgisayarı ve Can Manık'ın biriken dosyaları aklını dünyanın tüm sorunlarından alacağı ve düşünmeden var olacağı birkaç saat vaat ediyordu. Sunum dosyasına tıklamıştı ki cep telefonu çaldı. Arayan Eti'ydi. Sabahın bu saatinde araması ilginçti. Hemen cevap verdi Bilgi. Günaydın diyerek. Eti direkt konuya girdi. Can Manık'a ulaşamıyordu ve ulaşması kesin gerekiyordu. Güvenlik de cevap vermiyordu. Bilgi hemen güvenliğe cepten ulaşıp durumu öğreneceğini belirtti ve kapattılar telefonu. Önce normal hattan aradı güvenliği. Şaşkındı. Can Manık'ın güvenliği telefonları asla cevapsız bırakmazdı. Güvenlik şefini aradı hemen. Adam buyurun Bilgi Hanım derken sesi bıkkın, hatta ağlamaklıydı. Bilgi hemen ne olduğunu sordu. Can Manık'ın güvenlikçileri kovduğunu duyunca şok oldu. Ama adam da aslında ne olduğunu bilmiyordu. Can Manık sabaha karşı kapının önüne çıkıp tekme tokat saldırıp üç güvenliği de hakaretlerle kovmuştu. Telefonu kapatıp Eti'yi aradı ama sonra kapattı. Düşündü. Bir şeyler oluyordu. Eti'nin şüphelendiği bir şeyler. Can Manık açısından en doğrusunu yapması gerekiyordu. Can Manık'ı aradı cepten. Arama telesekretere düşene kadar uzun uzun çaldırdı. Evden de aradı, cevap alamadı. 5. Eti. Damarından vücuduna yüklenen sıvıya baktı Eti. Bitmesine daha vardı. Manşetinde Can ve Duru'nun olduğu sonuncu gazeteyi de katladı. Tüm gazetelerde dün akşamki partinin haberleri vardı ve hepsinde de Can'la Duru'nun fotoğrafları. Kızın harikulade dansından bahsediyordu hepsi. Can çıldırmış olmalıydı. Sevgisini ancak tutkuyla yaşayabilen Can gibi bir erkek için kadını önce objeye dönüşür ve tutku yayan bir tılsım halini alırdı. Bu tılsımın diğerleri tarafından fark edilmesi dehşet verici olmalıydı. Nihayet Bilgi aradı. Konuşurken sesi tedirgindi. Can'a ulaşamadığını, güvenliğe cepten ulaştığında adamın kendisine neler söylediğini anlattı. Eti sessizce dinledi Bilgi'yi, kolundan damarına gelen iğneleri sökerken. Telefonu kapattığında ayakkabılarını giymiş, odaya giren ve kendisini engellemeye çalışan hemşireyle yüz yüzeydi şimdi. Hemşirenin telaşlı tepkisine, ısrarlı kendisini durdurmaya çalışmasını aldırmadan çıktı hastaneden. 6. Özge. Parka ulaşmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Şehrin ortasında bir tepenin üzerine uzanan güzel bir parktı burası. Özge öğrencilik yıllarından beri gelmemişti buraya. Mahmut Konmaz'ın haftada en az bir kez buraya geldiğini öğrendiğine şaşırmadı. Önemli toplantılarını burada yapıyor olması nedense doğaldı. Mahmut Konmaz cebinden çıkardığı bir paket yemi güvercinlere atarken dünya düzeniyle ilgili ne biliyorsun dediğinde Özge, genel geçer şeyler, sizin anlatacaklarınızı bilmediğime eminim dedi. Mahmut Konmaz çok sıradan bir ses tonuyla sanki yemlediği güvercinlerle konuşuyormuş gibi başladı sözlerini. Eskiden insanlar altınla değiş tokuş ederek alışveriş yaparlardı. Bugünse para var. Aslında hiçbir değeri olmayan, hatta aslında karşılığı dahi olmayan bir kağıt parçasıyla alışveriş yapıyoruz. Derken Özge sorguladı. Nasıl karşılığı olmaz? Mahmut Konmaz, dünyada kaç ton altın var? Yani paranın yerine geçebilecek değerli maden var, biliyor musun diye sordu. Özge bilmiyordu. Mahmut Konmaz devam etti. Bugüne kadar çıkartılan tüm altının toplam değeri 1.89 trilyon dolar. Tüm ülkelerde tarihler boyunca basılan ve harcanan parayı bir düşün. Tabii ki 1.89 trilyon doların kat be kat fazlası. Ayrıca bu altının büyük çoğunluğunun belirli bir kesimin elinde toplandığını ve piyasaya sürülmediğini hesaba katmıyorum bile. Kısacası kullandığımız paranın aslında bir karşılığı yok. Karşılığı olmayan bir şeyi var olan en değerli şey haline nasıl getirebilirsin? Bunu düşünmeni istiyorum. Sistemi anlaman için yaratılan bu gerçekliğin nasıl olduğunu anlaman şart. İnsanlığa nasıl bir garanti verirsin ki ellerindeki altını kağıt parçasıyla değiştirebilsinler? Tarihteki ilk bankacılık, hasatlarını korumak için yer arayan insanlara, hasatları koruyacak kadar gücü ve yeri olanların yardım etmesi ve bu yardım karşılığında da hasatlarının bir kısmını almalarıyla başladı. Zamanla her gelenden sakladığı malın belirli bir yüzdesini alan depocu, biriken hasadın değersizleştiğini görünce müşterilerinden depolama karşılığı ürün yerine daha farklı şeyler talep etmeye başladı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Koruması altındaki hasadı altınla ya da gümüşle değiştirmeye başlayınca işler büyüdü. Depocular müşterilerin mallarını kullanıp daha da zenginleştiler. Mallarının kullanıldığını anlayan müşteriler ayaklanınca faiz çıktı ortaya. Bu sefer malını getirenler malın kullanılması karşılığında depocudan altın ve gümüş almaya başladılar. İşte banka böyle doğdu. Ama burada bir sorun vardı. Hala da var. Bankalar koruyuculuğunu yaptıkları paranın tamamını koruyamazlar. Birinin para kazanması için birilerinin kaybetmesi şarttır. Paranın bir kısmı erir, el değiştirir. Kâra geçsen bile yeni yatırımlar yüzünden gelecek paraya daima ihtiyacın vardır. Ama herkes kazandığını bankaya yatırmaya devam ettiği sürece problem de yoktur aslında. Peki herkes aynı anda parasını çekerse ne olur diye cevabını bildiği soruyu sordu. Özge sadece kurcalamak istiyordu. Mahmut Konmaz, böyle bir şey asla olmaz, olamaz, izin vermezler. Sistemi anlıyor musun? Dedi. Özge evet anlamında başını sallarken gülümsedi. Ve bankacılar paranın pezevengidir. Bankalarsa değerin pazarlandığı yer. Anlaması o kadar da zor değil dedi. Mahmut Konmaz Özge'ye baktı. Gülümsemesi kısılan gözlerinin etkisiyle baskılanırken, ''Niye anlatıyorum bunları sana biliyor musun?'' diye mırıldandı. Özge evet anlamında yine başını salladı. ''Kerhaneyi yıkmaya çalışmak yerine nimetlerinden faydalanmam için.'' dedi. Mahmut Konmaz abartılı bir kahkahayla gülerken, ''Erkek olmalıymışsın Özge Hanım, çok rahat ederdik.'' dedi. Özge dinlediğini anlatan bir ifadeyle gülümsedi. Mahmut Konmaz, ''Neyse, ekonomimiz artık üretimden değil, reklam ekonomisinden para kazanır hale geldi çok şükür.'' Reklam ekonomisinde derken Özge sordu. Reklam ekonomisi. Reklamdan televizyonların ve reklamı yapılan malın üreticisinden dolayı olarak para kazanmasını anlarım. Ama ekonominin tamamını reklama bağlamak biraz abartılı değil mi? Mahmut Konmaz açıkladı. Sana kabaca anlatayım. Bir düşün. Üretim değeri 0.1 olan bir şeyi 1 liraya satabiliyorsun. Bir satıştan 100 kat değer elde edebiliyorsun. Üstelik 100 kat kar edebildiğin şeyi tüm dünyada pazarlayabiliyorsun. Toptan satış gibi. Hepsi reklamlar sayesinde. Özge'nin bir ürün nasıl 100 kat karla satılabilir mantık dışı diye itirazına hemen karşı çıktı Mahmut Konmaz. Değil. Çünkü hedef malın yarattığı etki değil hissettirdiği şeydir. Bugün piyasada bal diye satılan şeyin bal olduğunu mu sanıyorsun? Bal aslında taş gibi donan, kaşıkla falan zorla alacağın sertlikte bir şeydir. Peki markette satılan ballar nasıl öyle akıcı sapsarı olabiliyor? Çünkü bal değiller. Hatta şeker bile değiller. Çoğu mısır nişastası. Reklam olmasa kim mısır nişastasını bal diye satabilirdi? Bu durumun ekonomiye nasıl bir katkı sağladığını görüyor musun? Satılamazı satabildiğin bir sistem bu. Her şeyden para kazanabileceğin fırsatlarla doldurulmuş bir sistem. Özge anlamamıştı kafasını sallarken. İnsanları mısır nişastası gibi zehirle beslemenin bir sonucu olmalı. Kar zarara göre hesaplanmaz mı diye sorguladı. Sakin olması gerektiğini kendine hatırlatarak. Mahmut Konmaz heyecanla daldı lafa. İşte ben de bunu anlatıyorum. Zarar yok artık. Sadece karın olduğu bir ekonomi bu. Özge'nin gülümsemesi sanki bıçakla kesildi. Hayır, zarar satıcı, daha doğrusu reklam sahibi açısından olmayabilir tabii. Kendi ürettiği balı yemiyorsa. Ama %80'i fruktoz olduğu için tatlandırıcılığı şekerden bile güçlü olan bu kadar zararlı bir madde nasıl olur da hemen tüm paketli gıdaların içinde olabilir? Fruktoz vücutta kullanılmayan, depolanan bir şey. Kanda depolanıyor, yağa dönüştürülerek. Yani diyabet, koroner kalp hastalıkları, karaciğer yağlanması, hipertansiyon ve kanser. Hepsi şu karlı reklam ekonomisinin ürünleri. Mahmut Konmaz açıkladı. Büyük resmi görmüyorsun Özge Hanım. Reklamla yayılan bir satış anlayışının diğer ekonomileri de nasıl hareketlendirdiğini, nasıl hayat verdiğini görmüyorsun. Bak şimdi, Ufak tefek sağlık problemleri, insanların hastanelere gitmelerine, sürekli olarak ilaçlar kullanmalarına, tahliller yaptırmalarına neden oluyor. Evet, tamam. Ama büyük resme bak. Sağlık sektöründen beslenen milyonlarca insanı düşün. Sigorta sektörünü düşün. İlaç fabrikalarında çalışanları, laborantları, doktorları, sağlık personellerini, bu personeller için malzeme üretenleri, hayatlarını bu sektörden geçindiren milyonlarca insanı düşün. Senin zararlı gördüğün fruktoz sayesinde birçoğu ailelerine yemek götürebiliyorlar. Çünkü çark dönüyor. Sonra güzellik sektörünü düşün. Fruktozla aldıkları kilolardan kurtulmak için para harcayan insanları. Çark döndüğü sürece güvendeyiz. Görmüyor musun? Her şey reklamla başlıyor. Bankalarla devam ettiriliyor ve sistem sürekliliğini koruyor. İstikrar var. Özge donmuştu. Yaptığı tespitin netliğinde eğlenen Mahmut Konmaz'a bakamadı bile. Adamın koca insanlığın birbirlerinin acıları, zayıflıkları, yaraları üzerinden beslenen bir parazit organizmaya dönüştürülmesini alkışlaması tüyler ürperticiydi. Yemlerini yiyen kuşlara bakarken hayretle şaşkınlaşan aklından çıkan kelimeler ağzından dökülüverdi. İnsan kanıyla dönen bir çark. Mahmut Konmaz Özge'nin mırıltısını anlamak için ona baktı. Omzunu omzuyla hafifçe dürtüp "Fare kapanında daima beleş peynir vardır." dedi ve ekledi. "Her şey tıkırında aslında ama bir sorunumuz var. Dikkat etmezsek ciddi bir tehlikeye dönüşülebilecek bir sorun bu. Sistemi sabote etmeye çalışan bir grup var. Hayalperestler. Başta bankalar olmak üzere her şeye karşıdır bunlar. Borsaya, medyaya, reklama, ilaçlara, modaya, kısacası bu sistemi besleyen her şeye." Mahmut Özge'nin suratındaki umutsuzluğu gördü. Çok geçmişteki silik bir anı gibi hatırladı bir zamanlar içinde var olan savaşçıyı. Ruhunun o en sevdiği parçasını nasıl da öldürmek zorunda kalmıştı. Ciddileşti. Konuşurken daha fazla oyuna gerek olmadığını biliyordu. 1980'lerin sonunda CIA, Orta Doğu'da petrol durumunu kontrol edebilmek adına Standard Oil'in çıkarlarını korumak için Sovyetlere karşı hareket ederek bir baskı grubu kuruyor. CIA, Merkez Haber Alma Teşkilatı, Standard Oil, dünyanın en zengin ailelerinden Rockefeller'ın kurduğu dünyanın en büyük tekel petrol şirketi. Bu baskı grubunu tabii ki kendi ordusunu Orta Doğu'ya göndererek kuramaz. Savaş çıkar. Peki ne yapıyor? Ortamdaki işsiz gençleri kutsal bir amaç uğrunda toplayabilecek ve bölgeyi iyi bilen küçük bir ekip gönderiyor. Bu ekip ihtiyaçlarını karşıladıkları Müslüman gençleri kısa zamanda örgütlüyor ve zaten biat kültürü içinde yetiştirilmiş, soru sormadan emri uygulayan bu gençleri asker gibi eğitmeye başlıyorlar. İşte El-Kaide böyle kuruluyor Amerika tarafından. Amaçları da güya tüm dünyaya egemen bir Sünni Müslüman imparatorluk kurmak. Ekibin kurucusu ve başkanı kim biliyor musun? Özge hayır anlamında başını salladı. Konunun El-Kaide ile ne ilgisi vardı? Mahmut Konmaz devam etti. CIA'nin en yetkili ajanlarından Tim Osman, yani Osama Bin Laden. Usame adım adım CIA'nin verdiği talimatları yerine getirip kendisine gönderilen dolarlarla ciddi bir örgütlenme oluşturmayı başarıyor. İlk işi Sovyetlerin Afganistan'a girmesini engellemek oluyor. Sonra aktif bir şekilde kendini Allah'ın savaşçısı gibi göstererek Orta Doğu'da sisteme başkaldıran kuruluşları, kişileri ortadan kaldırmaya başlıyorlar. Özge'ye dikkatle baktı. Kız şaşırmamıştı. Sordu. Şaşırmadın. Bunları biliyorsan anlatmayayım. Özge kafasını hayır anlamında sallarken 9/11 diye bir belgesel seyretmiştim. James Hannon diye bir itfaiyecinin topladığı kanıtların sunulduğu bir belgeseldi. Uçağın ikiz kuleleri çarpmasından sonra binanın en alt katından üst katına kadar bombaların nasıl patladığını çeken onlarca video görüntüsü ve hatta bina yıkıntısının en altındaki patlayıcıların analizleri bile vardı. İki gökdelenini olduğu yere yığılacak şekilde yıkmak bir uçağın çarpmasıyla olabilecek bir şey değildi. Eğer o binayı uçak yıkmış olsaydı bina devrilir, etrafındaki binaların üstüne yıkılırdı. Bugün kafası çalışan herkes zaten kulelerin sahi tarafından yıkıldığını, uçağın çarpmasının falan her şeyin organize edildiğini biliyor. Üsame'nin sahi ajanı olduğunu da biliyordum ama El-Kaide'nin korucusu olduğunu bilmiyordum. Lütfen devam edin dedi. Mahmut devam etti. Northwood operasyonu. Northwood operasyonu Küba'ya açılacak haksız savaş için halk desteği alabilmek adına Amerika Birleşik Devletleri ordusunun sanki Küba yapmış gibi vurulması planlanmıştı. CIA tarafından düzenlenen operasyonu Kennedy reddetti. Araştır bunu. 1963 yılında Küba'daki sosyalizmin yıkılması için özellikle tasarlanmış bir operasyondur. Operasyonun detaylarını anladıkça göreceksin ki 9/11 Northwood operasyonunun birebir kopyasıdır. Neyse, bugün düzeni korumakla görevli olanlar artık taktik değiştirdiler. El-Kaide gibi desteklenmiş ama bu sefer işi terörle değil de hukukla halletmesi gereken bir sürü yapı yarattılar. Terörün modası geçti artık. Demokrasiyi hukukla ele geçirme operasyonu hem daha kansız hem de daha ekonomik. Bunun için tüm Orta Doğu'da 22 ülkede aynı konsepte hatta aynı adlı partiler kuruldu ve buna İslam Kardeşliği adı verildi ki El-Kaide'nin korumasında bir yapıya dönüşebilsin. Tüm bu partileri biat kültürüyle şekillenmiş bir kitlenin üstüne oturttular. Soru sormayan, itaat eden bir halktan daha iyi köleler olabilir mi? Mahmut sustu. Dümdüz Özge'nin gözlerinin içine bakıp sakince, şimdi sana niye anlatıyorum bunları açıklayayım. Karşında El-Kaide ile aynı kaynaktan gelen ve en az onun kadar tehlikeli bir kurulum olduğunu, bu kurulumun köklerinin sahip olduklarını korumak için seni ve senin gibi milyonlarcasını bir hamlede öldürmeye hazır bir sisteme dayandığını, bu vahşilerin silahlarının hukuk, güçlerinin ise senin vergilerinle kurulmuş bu devletin kaynakları olduğunu bilesin ve kendine gelesin diye. El-Kaide'nin girdikleri köylerde tecavüz ettikleri kadınlara sonra cinsel organlarını keserek işkenceler uygulaması buradakilerin yanında uygar kalır. Bunlar önce inandığın her şeyi yağmalar, çocuklarını öldürür, sonra sen bu vahşeti seyirci kalamadın diye seni bir deliye tıkar, yemeğine koydukları ince ayar radyasyonla kanser olmanı sağlarlar. Seni izleyen herkese Allah'a karşı geldiğin için acılar içinde olduğunu ibret olarak gösterir ve seni tedavisiz hapsederek dünyanın en acı veren hastalığın eline bırakırlar. İşkenceyle ölmekten çok daha ötesini yaşatırlar sana. Sadece hayattan değil, varoluşun kendisinden bile nefret edersin. Listeleri vardır, ismin bir kere girdi mi listeye, bir de üstü çizildi mi bitersin, dedi. Mahmut yemi bitirmişti. Elindeki poşeti çöpe atıp ellerini silkeledi ve Özge'ye döndü. Birkaç saniye kızın gözlerinin içine baktı yine. İlk defa kertenkeleden evrimleşmiş birinden çok insana benziyordu şimdi. Seni sadığın bana göndermediğini biliyorum Özge Hanım. Haberi bile yok ama sana ilgisi var. Bu benim için yeterli. Bu sohbeti seni önemseyen bir abinin nasihatı gibi al. Kendine gel. Tek başına kadın haline kalkıp dünyaya kafa tutabileceğin yanılmasına düşme. Sana verilen bu şansı iyi değerlendir, dedi ve iki adım gerideki banka doğru ilerlerken bedenim çok yaşlı dedi. Özge kıpırdayamadı. Mahmut Konmaz oturup tekrar konuşana kadar dikildiği yerde durdu. Bankacılık sistemi olmasaydı, yani düzen böyle kurulmasaydı, zenginler değil zorbalar kuracaktı sistemi. Dua edelim ki bu bankacılar ve hukukçular kan görmekten hoşlanmayan tipler. Yoksa eli silahlı çeteleri psikopatları kalacaktık. Evinin takım elbiseli yani beyaz yakalı bir grup adam yerine elinde işkence aletleri bulunan serseriler tarafından basıldığını düşün. Hapis yerine çalışma kamplarında üzerinde deneyler yapıldığını düşün. Dünyadaki her bireyin kendi haklarına sahip çıkacak ama aynı zamanda diğerlerinin haklarına da saygı duyacak seviyede gelişmiş olması, yani polise ve orduya ihtiyaç olmayacak bir dünyada yaşayabiliyor olmamız şartıyla farklı bir düzen kurulabilir. Hayalperestlerin en büyük fantezisidir bu. Sanki herkes eğitilebilirmiş gibi, habire köy enstitüleri, halk evleri adı altında sokak sokak gezen insanlar var bu ülkede. Sokak zavallıları bunlar. Onlardan olma Özge Hanım. Özge uzaklara dikmişti gözlerini. Kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Eğitmediğimiz, hor gördüğümüz, yardım etmediğimiz herkesi bir gün karşımızda göreceğiz. Üstelik ellerinde silahlarla. Sessizlik Mahmut'un kahkahasıyla bozuldu ve ayağa kalkıp Özge'nin sırtını sıvazladı. Evet, tabii biz işimizi iyi yapmazsak. Bu kitleyi gütmek bizim işimiz. Madem eğitemiyoruz, hizada tutmanın yollarını bulmak için buradayız. Düzeni koruduğumuz sürece yönetebiliriz de. Bu düzen olmasaydı zekası senin yarın kadar olan ama senden daha fazla korku salan biri senin yerinde oturuyor olabilirdi. Özge düşündü. Zaten öyle değil miydi? İçindeki adalet savaşçısını daha bebekken öldüren bir kesim, adaletli bir yaşam için savaşmaya hazır bir kesimi resmen yağmalıyordu. İnsanlığı korkutarak kontrol eden, korkuyla beslenen bu sistem, başı sıkıştığı her an korku salan bir düşman yaratıyordu. Bu düşman bazen bir terör örgütü, bazen açlıktan ölen insanlık, bazen bir ülkenin ürettiği nükleer silahlar, bazen bir salgın hastalıktı. Ama her zaman vergilerimizden kesilen paraların gittiği yerde korkularımızın kaynağı. Eğitimin amacı artık insan yetiştirmek değil, düzeni insan yetiştirmek olmuştu. Bu düzenin içinde çalışacak, görev alacak kişileri düzene en iyi hizmet edebilecek şekilde biçimlendirmekti. Eğitim insanlık adına yapılan bir şey değildi. Peki neydi? 1900'lerde sanayi devrimiyle oluşan işlerde çalışmaları için toplumu sınıflandırmaktı. Sanayi devrimi öncesini düşündü Özge. O zamanlarda usta-çırak ilişkisiyle yapılanmış, yemeğin topraktan çıkaran, yeteneklerine göre sınıflandırılan bir organizmaydı insan. İnsanı kalıplara sokmak değil, içindekini mükemmelleştirmek de asıl olan. Bu yüzden 1900'lere kadar insan gelişimi hep yukarı doğru yol alabilmişti. Ama sanayi devrimiyle birlikte uygulanmaya başlayan milli eğitim, bireyin kendini keşfine, savaş açarcasına sanayiye köle yetiştiren bir şekil almıştı. İnsan ruhunu ezen bu damar, bu düzeni besleyen en kalın damardı. Artık insanlık değil, teknoloji ilerliyordu. Uygarlıklar değil, teknolojiler gelişiyordu sadece. İlk çağdan itibaren, hatta kiliselerin yağmasındaki orta çağa rağmen, daima gelişebilmişti insanlık. Bugünse artık insanlar meraklarını televizyonda izlediklerine, bedenlerini zehirli kimyasallarla dolu hazır yiyeceklere ve mutluluklarını paraya teslim etmiş, potansiyellerine adanmak için var olduklarını unutmuş, insanlık dışı yaşar olmuşlardı. Özge'nin düşünceleri Mahmut Konmaz'ın konuşmasıyla dağıldı. Benim yemim bitti, yem bitince iş biter dedi, göz kırptı. Yanında kıpırtısız duran genç kızın haline baktı. Ne kadar da savunmasızdı. İnsan potansiyelini bir yakıt gibi tüketerek beslenen bu toplumun güçlendirdiği birindense, potansiyelin beslemek için hayatını vermeye hazır bu kız tarafından sonlandırılmak ne kadar da huzur verici olurdu diye düşündü. Sadık Murat Kolhan'ın kızda gördüğü şeyin ne olduğunu ilk defa anlayarak. Arkasını dönüp gitmeden önce son sözünü söyledi. O listeden kimse sağ çıkmamıştır şimdiye kadar. Listeye girmediğin sürece görünmezsin. Listeye girdin mi gidersin.